Yüz Eser.
Ölü Canlar. Nikolay Vasilievich Gogol. Edebiyat sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar, merhaba.
Bugün sizlere Rus edebiyatının temel taşlarından biri olan Ölü Canlar adlı eseri ve yazarı Nikolay Vasilievich Gogol'u tanıtmaya çalışacağız.
Hoş geldiniz. Okuyucu, kim olursan ol ve nerede olursan ol, durumun ne olursa olsun, zengin ya da fakir ol, fark etmez. Eğer Tanrı size okuma yazma yeteneği verdiyse ve eğer kitabın bir şekilde elinize geçerse, lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Bu kitapta Rusya İmparatorluğu'nda yaşayan bir adamdan bahsedilmektedir. Bu adam, ülkeyi boydan boya gezmekte, soylulardan fakirlere, her türlü insanla karşılaşmaktadır. Bu adamı kötülük ve başarısızlıklarını göstermek için seçtim. İyilik ve yeteneklerini göstermek için değil. Onun çevresindeki karakterler de Rusya'nın ve Rus halkının eksikliklerini ve zayıflıklarını göstermek için seçilmişlerdir.
Ölü Canlar adlı roman, Gogol'ün okuyucularına yazdığı bu satırlarla başlar. Yazarımız romanındaki eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi konusunda okurlarından yardım ister.
Yazardan okura başlığını taşıyan metin, romanla ilgili bilgiler de verir. Yazarın isteği, eleştirilerin kendine yollanmasıdır.
Gogol'ün okurlarından aldığı yanıtlar var mı bilmiyoruz. Önce yazarı mı tanıyalım, eseri mi, ne dersin?
Yazarı tanıyalım. Eseri kadar kendi de ilginç bir yaşam öyküsüne sahip çünkü.
Tamam, başlıyorum. Eleştirmenlerin hayal gücü çok geniş, adeta çılgın, kendine ölçüsüz bir saygı besleyen, büyüklük hastalığına kapılmış olan, kimi zaman umutsuzluğa, beklenmedik korkulara kapılarak gücünü yitiren, canlı bir kavrayış gücüne sahip biri olarak nitelendirdikleri Nikolay Vasilievich Gogol, Mart 1809'da Ukrayna'nın Sorochintsi kasabasında dünyaya gelir. Soylu ama yoksul bir ailenin çocuğu olarak ilk öğrenimini evde alan yazarımız, 10 yaşındayken Polonya'daki bir okula, 3 yıl sonra da bir tür üniversite sayılan Niyejin Lisesi'ne gönderilir.
Gözlem gücü yüksek olan Gogol, derslere pek ilgi duymaz. Zamanını yazı denemeleri yaparak, tiyatro oyunları yazarak geçirir. 1828'de liseyi bitirdiğinde yazılarını geniş kitlelere duyurmak amacıyla Petersburg'a gider. Şiirlerinin ilgi görmemesi onda büyük bir düş kırıklığı yaratır. Kendi parasıyla bastırdığı uzun şiiri eleştirmenlerce alaya alınınca elindeki bütün yazılarını yakar ve Petersburg'u terk eder.
Amacı Amerika'ya gitmektir ama önemli bir noktayı gözden kaçırır. Hiç parası yoktur. Böylece Gogol, Lübeck'ten öteye gidemez ve Petersburg'a dönmek zorunda kalır.
1830 yılında bir bakanlıkta iş bulur. Günde en fazla 5 saat çalışması gereken bu iş yerinde eline geçen para çok azdır. Bunun üzerine gerçek mesleği olduğuna inandığı öğretmenlikle yapabileceğini düşünür. Genç kızların okuduğu bir okulda tarih öğretmeni yardımcısı olarak çalışmaya başlar.
Öğretmen olarak pek başarılı olamasa da yazarımız kendini göstermeye başlayan dehasıyla dikkati ve sempatiyi üzerine çeker. Hayranlarından biri olan rektör, aynı zamanda dönemin önde gelen eleştirmenlerinden biridir ve Gogol'ü Puşkin'le tanıştırır.
Gogol'ün en verimli dönemi 1831-1836 yılları arasında geçen zamandır. İlk olarak iki ciltlik Dikanka Akşamları adlı öykü kitabı yayımlanır. Bu kez başarılıdır. Bir Delinin Hatıra Defteri ve Portre adlı öykülerinin içinde bulunduğu Arabeskler adlı eserini de bu dönemde yayımlatır.
Doğup büyüdüğü Ukrayna'yı betimleyen bu eserleri başarı kazanınca Mirgorod hikayelerini yayımlar. Ünlü Taras Bulba adlı romanı bu eser içinde yer alır. 1835-36 arasında ise Bir Evlenme ve Müfettiş adlı oyunları sahnelenir. Özellikle Müfettiş, çar tarafından çok beğenilir ama eleştirmenler olumlu yaklaşmazlar. Bunun üzerine Gogol yine umutsuzluğa kapılır ve Rusya'dan ayrılır.
Arkadaşı Pogodin'e, hoşça kal, can sıkıntımı gezmeye çıkaracağım. Yazar olarak ödevlerim ve gelecekteki yaratışlarım üzerine düşüneceğim. Ve hiç kuşkusuz tazelenmiş, yenilenmiş olarak çıkacağım karşına diye yazan Gogol'ün yolculuğa çıkarken yanında Ölü Canlar eserinin başlangıç bölümleri vardır.
Evet, sonunda Ölü Canlar'a gelebildik.
Haklısın ama Ölü Canlar'dan önce 1841'de yayımlanan Palto adlı öyküsünden söz etmezsek Gogol'ü tam anlamıyla tanıtmış olamayız. Çünkü bu öyküyle kendinden sonra gelen ünlü yazarlara örnek oluşturur. Onlara can verir. Dostoyevski bir öyküsünde biz Gogol'ün paltosundan doğduk diye yazarak minnetini belirtir.
Öyküyü anlatacak mıyız?
Hayır. Onu okumayı meraklılarına bırakalım ve 1842'de ilk cildi yayımlanan Ölü Canlar'a geçelim.
Kısacık bir ekleme yapmama izin ver.
Hı hı.
12 yılını yurt dışında geçiren Gogol, bir yandan eserleri üzerinde çalışırken, bir yandan da yarı hayali, yarı gerçek hastalıklarıyla uğraşır. Mistisizm ise bir diğer saplantısı olur. Bir papazın etkisinde kalarak Ölü Canlar'ın ikinci cildini yakar.
Ömrü kentten kente, doktordan doktora dolaşmakla geçen Gogol, 4 Mart 1852'de Moskova'da 43 yaşındayken yaşamını yitirir.
Yazarın anlatıcı olarak yer aldığı eser, tek kitap içinde iki cilt olarak düzenlenmiş. Bir yandan roman kişilerini anlatan yazar, diğer yandan dönemi, dolaştığı yerleri, insanlarını başarıyla aktarır.
11 bölümden oluşan birinci cilt sağlam bir yapı gösterirken, ikinci cilt aynı düzeyi tutturamaz. Daha önce söylediğimiz gibi Gogol ikinci cildi yakar. Sonradan notlarının değerlendirilmesiyle eklenir esere. Yer yer anlatım bozukluğu ve eksiklikler olmasına rağmen kendi içinde bir bütünlük taşır.
Evet, okumaya başlıyorum.
Buyurun. Bir dakika. Önce eserin adını anlatalım. Ölü Canlar ne demek?
Peki sen anlat ama ben okuyayım olur mu?
Eski Rusya'da bir efendinin gücü sahip olduğu kişi diğer bir deyişle serf sayısına bağlıydı. Her 10 ya da 20 yılda bir sayımı yapılan bu serflere can adı verilirdi. Sayımdan sonra toprak sahibi elindeki her can için vergi ödemekle yükümlüdür. Efendi canları göstererek bankalardan kredi alma şansına da sahiptir. İki sayım arasında ölen canlar da sağ olarak gösterilebilir ve bunlara ölü canlar denirdi. Şimdi okuyabilirsin.
Ney kentinin hanlarından birinin avlu kapısından oldukça güzel, küçük, yaylı bir fayton girdi. Bu tip arabalar emekli yarbaylar, kurmay yüzbaşılar, yüze yakın canı olan çiftlik sahipleri, kısacası kent soyluların orta halli dedikleri kişilerin bindiği basit, sade arabalardı. Faytondaki yolcu ne yakışıklı, ne çirkin, ne şişman, ne de zayıftı. Genç sayılmazdı ama yaşlı da değildi. Hanın karşısındaki meyhanenin kapısında duran iki Rus köylüsü yolcudan çok arabayla ilgilendiler. Şuna bak, ne tekerlekler. Sence bu tekerleklerle Moskova'ya kadar gidebilir mi? Ne dersin diye sordu arkadaşına. Elbette gidebilir ama kazana kadar gidilemez dedi diğeri. Araba hana yaklaştığında sokağın köşesinden genç bir adam göründü. Adam çok dar ve kısa dikilmiş çizgili beyaz bir pantolon, modaya uygun bir frak, tula işi tabancaya benzer bir iğneyle tutturulmuş bir gömlek giymişti. Genç adam geriye dönerek arabaya şöyle bir baktı ve rüzgardan ötürü sanki uçacakmış gibi duran kasketini düzelterek yoluna devam etti. Atlar avludan içeri girince hanın uşağı, yani Rus meyhanelerinde denildiği gibi hanın süpürgesi tarafından karşılandı. Adam o kadar hızlı, o kadar hareketliydi ki yüzünün çizgilerini seçemiyordu insan. Uşak elinde uzun bir peçete, sırtında da yakası sanki ensesine gömülmüş gibi duran upuzun ceketle müşteriye doğru koştu. Saçlarını geriye savurup aceleci beyefendiyi ahşap bir holden geçirip yukarıya, kalacağı odaya götürdü. Oda bilindik bir han odasıydı. Zaten han da geceliği 2 ruble olan öbür hanlar gibi bir handı. İnsan 2 rubleye ancak kuru erikler gibi hamam böcekleri dolaşan, yan odaya açılan kapısı konsolla kapatılmış bir oda tutabilir. Hana gelen yolcu, kahramanımız Pavel Ivanoviç Çiçikov'dur.
Taşralı, soylu bir ailenin oğlu olan Çiçikov, sıradan bir insandır. Babasının verdiği öğütte ilk ödevinin para kazanmak olduğuna inanır. Okul arkadaşlarına faizle para vererek bu öğüdü uygulamaya koyar. İlk işi mahkeme katipliğidir. Ebeveyninin ölümüyle kendine küçük bir miras da kalır. Çalışkan ve ağırbaşlı oluşu, işinde kısa sürede yükselmesini sağlar. Skandal yaratmadan kolay para kazanmaya başlar. Bir süre sonra yolsuzluğu ortaya çıkar ve başka bir kente gümrük memuru olarak yollanır. Orada da aynı düzeni oluştursa da yine yakalanır ve mahkemeye verilir. Birikimlerinin çoğunu yitirir, elinde yalnızca 10.000 rublesi kalır. Bu olaylardan sonra Çiçikov, kahya olarak bir senyörün emrinde çalışmaya başlar.
Çiçikov bu yeni işinde olağanüstü bir keşifte bulunur. Bu keşif, ölü toprak kölelerinin de tıpkı canlılar gibi bankalara ipotek edilerek kredi alınmasının mümkün olmasıdır. Bunun üzerine kahramanımız gelecek nüfus sayımından önce toplayabildiği kadar ölü can toplayıp her biri için 100 ruble kredi alacak, elde ettiği gelirle toprak ve canlı köle sahibi olarak soylu bir şekilde yaşayacaktır. Çiçikov planını yapar. Uşağını ve arabacısını yanına alarak yolculuğa başlar.
Toprak sahipleri ve kent idarecileri hakkındaki ilk bilgileri handa yemek yerken alır. Sonra kente dolaşmaya çıkar. Kendini yüksek görevli bir danışman olarak tanıtarak kentin ileri gelenlerini ziyarete başlar. Herkes onun zarif davranışlarına ve terbiyesine hayran olur. Vali, vereceği davete katılmasını rica eder. Çiçikov, büyük bir özenle hazırlanarak davete katılır. Davete katılan malikane sahipleri de onu çok beğenir ve Çiçikov'u evlerine çağırırlar. Manilov ve Sobakiyeviç bunlardan yalnızca ikisidir ve Çiçikov'un elinde uzun bir liste vardır.
Çiçikov ilk olarak Manilov'u ziyarete gider. Manilov böyle değerli bir insanın kendini ziyarete gelmesinden mutluluk duyar. Öyle ki Çiçikov'un istediği ölü canları hiçbir ücret almadan hediye olarak verir.
Geceyi Manilov'un evinde geçiren Çiçikov, ertesi gün Sobakiyeviç'in evine gitmek ister. Ama şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle arabacısı yolu şaşırır. Gece yarısına doğru gördükleri bir evin kapısını çalıp sığınmak ister. Ev sahibi yaşlı dul Bayan Koroboçka'dır. Bayan Koroboçka tanımadığı bu beyefendiyi evinde konuk etmek zorunda kalır. Çiçikov sabah uyandığında geldiği evin bir malikane, Koroboçka'nın da çok sayıda kölesi olduğunu öğrenir.
Bayan Koroboçka, Roma'nın en ilginç tiplerinden biridir. Sohbet sırasında Çiçikov ona ne istediğini söylediğinde, Koroboçka çok şaşırır. Kendine ne kadar anlatılırsa anlatılsın, bu alışverişe bir türlü aklı yatmaz. Şimdi onları dinleyelim.
Siz onları niçin mezardan çıkarmak istiyorsunuz anlamıyorum.
Çıkarmayacağım hanımefendi. O köleler yaşıyor gibi satış işi yalnızca kağıt üzerinde olacak.
Ya siz ne yapacaksınız onları?
Orası benim bileceğim iş.
Fakat onlar ölü.
Onların yaşadığını kim söyledi? Ama siz onlar yaşıyormuş gibi vergisini ödemediniz mi? İşte sizi bundan kurtarıyorum. Vergileri bundan sonra ben ödeyeceğim. Üstelik üstüne para da vereceğim. Anlaşabildik mi?
Ah, doğrusu anlamadım. Şimdiye kadar hiç ölü can satmamıştım. En iyisi size canlılardan birkaç tane satayım.
Bizim işimiz canlılarla değil. Tanrı aşkına ben ölüleri istiyorum.
Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum. Beni aldatmadığınızı nereden bileyim? Belki de değerleri daha fazladır.
Beni dinlemiyor musunuz hanımefendi? Onların değeri nasıl daha fazla olabilir? Onlar toz toprak. Hiçbir işe yaramaz.
Doğru. Hiçbir işe yaramaz. Beni düşündüren de bu ya. En iyisi size Hint keneviri ya da bal satayım.
Bal da kenevir de istemiyorum. Bakın, havadan para kazanacaksınız. Daha ne istiyorsunuz?
Ben kimsesiz, tecrübesiz, zavallı, yaşlı bir dulum. Biraz beklemek istiyorum. Mutlaka başka alıcılar da gelir. Böylece fiyatlarını öğrenirim.
Ayıp hanımefendi, çok ayıp. Şu ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kim gelir de onları sizden almak ister? Hadi şu işi bitirelim artık.
Açıkçası ne yapacağımı kestiremiyorum. Size kenevir ya da birkaç sığır satayım daha iyi. Ne dersiniz?
Sonunda Çiçikov yaşlı kadını ikna etmeyi başarır. Kadının kente gelmesi zor olduğundan kentteki mahkeme katibini kefil gösteren bir de vekalet mektubu yazar. Çiçikov rahatlar ve bir sonraki yolculuğu için arabasına biner. Yol uzun ve çamurla kaplıdır. Ana yolu bulduğunda bir handa mola verir. Yorgunluğuna karşın yapılan alışverişten memnundur. Büyük bir keyifle yemeğini yediği sırada Nozdriyev hana girer.
Kahramanımız kentteki bir davette tanıştığı Nozdriyev'den hiç hoşlanmamıştır. Kumarbaz ve her konuda bahse girmeye meraklı olan adamdan uzak durmak istese de başaramaz. Nozdriyev, Çiçikov'u şatosuna götürür ve amacını öğrenir. Şatoda kaldığı süre kahramanımız için iyi geçmez. Oradan kurtulmaya çalışır. Ev sahibi konuğunu kumar oynamaya zorlar. Çiçikov reddedince adamlarını çağırır. Kahramanımız dayak yemek üzereyken polisin şatoyu basmasıyla kurtulur.
Çiçikov çok korkmuştur. Arabasına biner ve son hızla şatodan uzaklaşır. Yol boyu yalnızlığını düşünür. Ölse arkasından ağlayacak kimsesi yoktur. Bunun üzerine planlarına iyi bir eş ve çocuklar da eklenir.
Soba Kiev için malikanesinde çok iyi karşılanır. Kurnaz ve içten pazarlıklı kişiliğe sahip olan Soba Kieviç, kahramanımızı biraz uğraştırır. Çiçikov satın aldığı canlar için düşündüğünden fazla para ödemek zorunda kalır.
Soba Kieviç'ten sonra başka malikanelere de ziyaretler yaparak ölü canlar satın alan Çiçikov kente döner. Yapılacak son iş satış işlemlerini bitirmek ve kentten ayrılmaktır. Satışlar başarıyla gerçekleşir fakat kentin ileri gelenleri onun ayrılmasını istemezler. Çiçikov onları kıramaz. Davetten davete katılır. Bu arada bayan Koroboçka da kente gelir. Yapılan alışveriş içine sinmemiştir. Kadınlar arası dedikodular çoğalarak yayılır. Onlara göre Çiçikov valinin kızını kaçıracaktır.
Bu dedikodulardan haberi olmayan kahramanımızsa valinin balosuna katıldıktan sonra kentten ayrılmaya kesin kararlıdır. Baloya tutukluluğu biten Nozdriyev de katılır. Çiçikov'a herkesin içinde hakaret ederek onu hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlar. Ortalık karışır. Her kafadan bir ses çıkar. Kimine göre Çiçikov Elbe Adası'ndan kaçan Napolyon'dur, kimine göre devlet tarafından gönderilen bir müfettiştir. Bu karışıklık ve söylentiler arasında kentin savcısı kalp krizi geçirerek ölür. İşler iyice çığırından çıkar. Çiçikov...
Burada bitirelim.
Evet, peki bitirelim.
Yanıtlanması gereken epey soru kalacak. Örneğin Çiçikov kurtulacak mı? Kendine gerçek köleler ve toprak satın alıp gerçek bir senyor olacak mı?
Yanıtlarımız romanda. İkinci cildi hiç anlatmadık. Çiçikov'un serüvenleri burada anlattığımızla sınırlı değil. Bizi dinleyenlerin diğer serüvenlerden de aynı zevki alacaklarına eminim.
Nikolay Vasilievich Gogol'ü, yolculukların at ve arabayla yapıldığı bir dönemin Rusya'sını başarıyla aktarabildiği Ölü Canlar adlı eseriyle incelemeye çalıştık.
Bugün bizimle olan ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayan herkese teşekkürler. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.